Ben bunları kendim de kurgulayıp öyle girdim içeri. Dedim ki evet müdür bey, işte bu da başbakanlık genelgesi. Başbakanlık genelgesine karşı mı geliyorsunuz, karşı geliyorsanız bana bir yazı verin. Ben de bunu gerekli yerlere ileteyim. Şimdi böyle dediğim zaman müdür bir afalladı. Çünkü bilinçli bir memur var karşısında. Ne istediğini biliyor, ne söylediğini biliyor. Neyse biz orada bir hayli tartıştık. Beni kovdu odasından. Çık dışarı dedi. Çıktım. Camlı olduğu için odalar ve ben veznedar yardımcısıydım. O zaman duyuyorum söylediğini. Baş müdürlüğü arıyor. Orada personel dairesiyle görüşüyor. Memurun diyor elinde diyor genelge var diyor. Benim elimde yoktur diyor bu genelge diyor. Ben diyor memurun karşısında ne söyleyeceğimi şaşırdım diyor. Ne yapacağız biz şimdi diyor. Bundan altından nasıl kalkacağız? Neyse o öyle geçti. Beni memurlardan yalıtmaya başladılar yavaş yavaş. İşte vezneye girdiğiniz zaman konuşmayın, veznede oturmayın. Ondan sonra ben bir gişenin önüne gidersem ya da bir arkadaşla sohbet ederken hemen şef gelir başıma. Ne konuşuyorsunuz, konuşmayın, işinize bakın. Yani beni akılları sıra memurlardan yalıtacaklar. Ben memurlara bir şeyleri anlatamayacağım. İçten içe kaynamaya başladı. Yani herkes artık sendika üye olmaya başladı. Sendikamızın bürosu açıldı. Artık bir büromuz var. Ben de sendikamızın genel kurulu yapıldı. İlk genel kurulda şeyi unutmuyorum. Bak kadın erkek. Kadın erkek. İlk genel kurulda en çok oyu ben aldım. Biz bir yönetim oluşturacağız. 7 kişilik yönetim oluşturacağız. 7 kişilik yönetim içerisinde bir tane başkan, bir başkan yardımcısı seçilecek. En çok oyu ben aldığım halde çoğunluk erkekti ya orada. Ben bir tek kadın, 6 tane erkek. Dediler ki ya Füsun kusura bakma işte bizim insanlarımız bir kadının arkasından gitmez. Biz onun için başkanlığı sana vermek istemiyoruz. Dedim neden? Olmaz dediler işte sen bir kadınsın erkekler senin arkandan yürümez. Dedim peki tamam kim olacak başkan? İşte şu kişi olacak. Sen de onun yardımcısı sekreter olursun. Peki dedim. Bir 7 ay falan bu süreç böyle işledi. 7 aydan sonra sendika iyiye gitmedi. Yapmamız gereken şeyler yapılmadı. Örgütlenme çalışmaları iyi gitmedi. O zaman olağanüstü bir genel kurul yapıldı. Olağanüstü genel kurulda gene en çok oyu ben aldım. Bu sefer ben direttim. Dedim ki bu benim hakkım. Geçen sefer hakkımı size devretmiştim ama bu sefer devretmiyorum. Ben başkan olarak devam ettik o süreçte. Tabii ki bunun arkasından en ufak bir şeyde yapmadığım şeylerden dolayı bile idarenin bana habire soruşturma açması var. Emekli olduktan sonra kaç? 96 Aralık'ta emekli oldum. Sendika sürecim kapanmadı tabii ki. Emekli olduktan sonra sendikada görevime devam ettim. Bir sene yakın falan sendikada çalıştım. Oysa İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Derneği'nin Bandırma temsilciliğini yaptım. O da çok güzel anılarım vardır orada da. Şimdi prosedür olarak, yasal prosedür olarak sadece illerde İhadenin şeyi olabiliyor, bürosu oluyor. İlçelerde büro olmuyor, kişi adına temsilcilik oluyor. Ama biz Bandırma'da bir tane büro tutmuştuk. Şimdi büro benim adıma ihade olarak yazmıyor üzerinde. Şimdi polisler gelecek, basacaklar ama ev olduğu için özel izin çıkartması
Gerekiyor,
lazım.
savcısın.
Çıkartamıyor. Şimdi geliyor da aşağıdan terörle mücadelenin bir başkomiseri vardı Mehmet Bey. Bana aşağıdan bağırıyordu Füsun Hanım ben çıkıyordum balkona efendim aşağıya gel ben gelemem sen gel diyordum ben çıkmam oraya diyordu böyle komik şeylerim sanırım ben çıkamam oraya yasak biliyorsun sen diyordu sen gel aşağıya birbirimizi çağırıyorduk aşağı yukarı aşağı yukarı İhade temsilcisi işte bir süre gitti ondan sonra Bandırma Petrol İş İşçi sendikası, işçilerin çok büyük bir sendika. Orada kadın komisyonu kurulmuştu. Kadın komisyonunun eğitim uzmanı olarak çalıştım. Onlara eğitim çalışması verdik. O da çok ilginçti. Yoldaşlarım bana dediler ki işte burada kadınlara bir eğitim çalışması ver. Sıradan ev kadınları. Bir dönem Petrol İş'te Bandırma'da çok büyük bir eylem olmuştu, grev olmuştu. Oradan çıktı zaten bu kadın komisyonu. Git dedi ne anlatırsan anlat. Özelleştirmeye kulağın burasından tut, burnundan tut, sakalından tut, her yerinden tut, özelleştirmeyi anlat. Şimdi bir anlattım, iki anlattım. Şimdi dediğim gibi kadınlar yani hiçbir politik altyapısı yok. Şimdi bunu ne yaparız diye hep düşündüm. Bunu çok sıradanlaştıralım dedim. Şimdi Özkan biz o zaman Hücre Tipi Cezaevleri vardı. İşte ona da karşı bir hareketlilik falan vardı ya. Yani, hücre tipini anlatacağım ama nasıl anlatacağım? Şimdi herkesi birey olarak aldım. Kendisi çevresinde çizdiği kuralları, o çerçeveleri, çemberleri anlattırdım. Hı-hı. Birisi çok ilginç dedi ki en büyük çember Allah çemberidir. Allah korkusuyla bizi çemberin içerisine tıkmışlar. Biz dedi buradan onun için hareket edemiyoruz. Bu çemberlerden yola çıkarak büyük binaları göstererek insanlara hücre tipi yaşam anlattık. Hücre tipi cezaevini anlattık. O zaman hücre tipini anladılar. Sonra cinsellik üzerine eğitimler verdik. En büyük katılım da cinsellik üzerine eğitimlerimizde olmuştu. Kadınların, özellikle çocukların cinsel eğitimleri konusunda. Yani çok güzel şeyler yaptık orada. Petroloji Kadın Komisyonu'nda çok güzel çalışmalar yaptık. Ondan sonra dediler ki hadi İzmir.
Bu İzmir. Arada özel hayat nasıl gidiyor?
Özel hayat hep atlıyorum diye. Bu arada tabii benim bir tane de evladım vardı. Bir Çağrı. Oğlum vardı, Çağrı'm vardı. Hı-hı. Çağrı bu yaşamın içerisinde nerede diye sorarsanız. Çağrı bu yaşamın tam ortasındaydı. Tam içindeydi. Çağrı 4 yaşındaydı, biz onunla eylemlere giderdik. Ondan sonra benim ilk sürgünüm çıktığında Çağrı işte 5 yaşında falandı. 6 yaşında falandı. Benim için imza topluyordu. Annemin sürgününü durdurun diye böyle küçük bir kağıda yazmış. Annemin sürgünü için imza verin diye. Herkesin imza topluyordu. Ondan sonra eylemlerde bize gözcülük yapıyordu. Eylemlerde polis bize saldırdığı zaman diğer kurumlara ulaklık yapıyordu Çağrı. Hatta biz 8 Mart'ta bize bandırmada bir saldırdılar. Akşam üzeriydi, havada soğuktu bayağı. Biz saldıracaklarını biliyorduk. Çünkü alana girer girmez polisler ilk önce kalkanlarına vurmaya başladılar coplarıyla. Birisi dedi ki hanım dedi bu çocuğu dedi buradan çıkartın. Dedim ki niye? Çıkartın işte soğuk falan dedi. Biz dedik tamam saldıracaklar. Sonra Çağrı'ya ben çektim kenara dedim ki oğlum bak bize saldırırlarsa hemen sen buradan gideceksin. Eğitim sene, tüm bel sene haber vereceksin. Bize saldırdıklarını söyleyeceksin. Nitekim saldırdılar. Çağrı eğitim sene gitmiş koşa koşa bandırma küçük bir yer biliyordu zaten. Gitmiş demiş ki annemlere saldırdılar siz burada niye oturuyorsunuz hemen kalkın. Herkesi topladı. Bir gün susma eylemi yapıyoruz şeyde oturuyoruz meydanda. Öğretmen bir arkadaş vardı eğitim senli. O arkadaşla oturduk susma eylemi yapıyoruz. O arkadaş da yanındakiyle konuşuyor. Çağrı yanımdan kalktı gitti onun omzuna böyle dokundu. Sus dedi susma eylemindeyiz. Hazır Çağrı'yla çok güzel bir arkadaştık.
Evet.
Çağrı 4 yaşındaydı biz Çağrı'yla sohbet ediyorduk. Hatta annem hiç bunu anlayabilmiş değildir. Anlamaz. İşte bir sorunu olurdu Çağrı'nın. İlk ben babasından ayrılınca bir dönem annemle beraber oturduk. Ondan sonra ayrı eve çıktım. Ondan sonra Çağrı'nın bir sorunu olduğu zaman ben eve geldiğimde anne gel seninle odaya gidelim. Biz odaya çekilirdik. Anlatırdı, ben anlatırdım, o anlatırdı, ben anlatırdım. Ondan sonra hep Çağrı'ya şunu söylemişimdir. Bir olay karşısında. Mesela dedi ki anne arkadaşım bana şöyle yaptı. Ben de ona böyle yaptım. Hep ben Çağrı'ya empatiyi öğrettim. Sana arkadaşım böyle yaparsa sen nasıl davranırsın? Birisi sana tokat atarsa sen kendini nasıl hissedersin? Kötü hissederim anne. O zaman senin de tokat atmaman gerekiyor.
Evet.
Sen birisine zarar verirsen yani sana zarar verildiğinde kendini nasıl hissediyorsan karşındakinde onu öyle hisseder. Kesinlikle empati çok iyi oturtturdum. Çağrı'yla biz hiçbir zaman şiddeti odak olarak koymadım. Çünkü ben çok şiddetten acı gördüğüm için, çektiğim evet. için her zaman düşündürdüm ona. Empati sana nasıl davranırlarsa sen de karşındakine öyle davran. Bir de mantığını çalıştırması. Bana bir soru sorardı. Mesela dedi bir gün yolda giderken işten çıktım tuttum elinden 4-5 yaşında Velet çok da tatlı anne dedi sana bir şey soracağım sor çocuğum dedim anne dedi ben dedi yemek yerken dedi anneannem diyor ki dedi yemek yerken konuşulmaz günah niye dedim ki Çağrı sen bir düşün neden böyle demiş olabilir anne anneanne durdu 5 dakika geçince ha buldum dedi neymiş Çağrı dedim hani yemek yerken dedi ben çok konuşunca dedi yemek yemiyorum ya anneannem de beni dedi korkutmak için günah diyor. Yani her zaman
özünü kavramış.
Aynen. Her zaman şeyi söyledim. Senin için nasıl olur?
Hı-hı.
Sen olsan ne yaparsın? Biz evimizde bir şey alacağımız zaman bile 5 yaşında çocuğa sorar mısın? Ben 5 yaşında çocuğa oturup soruyordum. Çağrı şu ihtiyacımız var. Sen ne dersin? Alalım mı? Yapalım Hı-hı. mı? Mesela bizim ayda bir gün kendimize ayırdığımız zaman, yani yemek zamanımız olurdu. Onun ayda bir gün dışarı yemeğe giderdik. En mutlu olduğumuz günlerdi. Mesela çay bahçelerimiz olur bizim Bandırma'da. Biz böyle politik insanlar yan yana gelince politikadan konuşuruz. Çağrı da çay bahçesinde oynar. Bir gün geldi, beni masadan kaldırdı. Anne, seninle özel bir şey konuşmak istiyorum dedi. Masadan kaldırdı. Gittik biz başka bir masaya oturduk. Orada konuşuyoruz. Arkadaşıyla bir sorun olmuş. Onu anlatıyor bana, ne yapması gerektiğini soruyor. O ara bir öğretmen arkadaş geldi, masaya oturdu. Özür dilerim dedi, biz annemle özel konuşuyoruz. Sen başka masaya otur. Böyle de ukaladır yani.
Aslı olması gereken değil mi?
Evet. Ha, özgüvenini geliştirmesini istedim ben Çağrı'nın. Benim için önemli olan oydu. Özgüveni, empati ve mantık. Ben sendikada toplantı yaparken sendikanın koltuklarında uyudu Çağrı. İşe gittiğimde Çağrı yanımdaydı, iş yerinde oynadı Çağrı. Sürekli beraberdik. Yani her şeyimizi birlikte yaptık biz. Bizim özellikle bizim jenerasyonda kadınlar çocuk dünyaya getirir ya da işte politikada ilerlemesini engellerde hiçbir zaman çocuk dünyaya getirmez. Hı hı. Ya da çocuk dünyaya getirdiği zaman onu başkasına emanet eder. Hı. Başkası bakar o çocuğa.
Ama birlikte o yaşam paylaşmak diye bir şey çok istisnai bir şeydir.
Tabii ki. Bu zaman çocuğun aidiyeti yok oluyor zaten. Hı. Yani çocuk kendisini bir yere ait hissetmiyor. Hı. Düşün, bir hafta annenle de kalıyor. Bir hafta sonu anneyle beraber, o da tabii ki mümkün olursa. De illegal alanda çalışıyorsa anne, aylarca göremiyor çocuk annesini. Bu sefer çocuk iki arada bir aidiyet duygusu gelişmiyor çocukta. Ben bunu asla yapmadım. Dediğim gibi sürgüne gittim, Çağrı yanımdaydı. Eyleme gittim, Çağrı yanımdaydı. Toplantıya gittim, Çağrı yanımdaydı. Eğlenceye gittim, Çağrı yanımdaydı. Sürekli biz beraberdik. Ve çok güzel bir sırdaştık ikimiz. Önce sırdaş, arkadaş, sonra yoldaş olduk oğlumla beraber. Hala yoldaşız. Ben gurur duyuyorum. Yani her zaman şey söylemişimdir. Bir insan yetiştirmek gerçekten çok zordur. Emek verirsiniz ve insana verilen emeği hiçbir zaman karşılığını bekleyemezsiniz. Bir karşılık bekleyerek emek veremezsiniz. Çünkü ne olacağını bilmezsiniz sonunda. Evet, bu bir emekti. Çağrı'ya verdiğim bir emekti. Karşılık beklemeden yaptığım bir emekti. Ve kendisi için bir şeyler yapıyor. Benim için değil. Her zaman da bunu söyledim. Benim bir görevim vardır. Nedir? Çağrı gelir bir yere gelene kadar onunla beraber olurum. Bu benim görevimdir. Doğruyu yanlışı anne öğretmeye çalışırım. Tabii ki öğretebildiğim kadar. Çünkü aile içerisinde kalmıyor çocuk. Dışarıya çıkıyor, dış etkenler var. Bunun televizyonu var, bilgisayarı var. Her şeyden etkilenebiliyor. Ama siz o 5 yaşına kadar çocuğun özüne neyi yerleştirdiyseniz onunla devam ediyor diye düşünüyorum ben. Ben umarım yerleştirmişimdir. Dediğim gibi arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım. Çağrı, mücadelenin her alanında beraberdik. Halen de beraberiz Çağrı'yla. 2002'de İzmir'e taşındım. İzmir'de tekstil sende çalıştım. Tekstil sen eğitim alanında çalıştım. Ondan sonra Emekçi Kadınlar Birliği'nde çalıştım. 2003'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. Çok güzel bir çalışmaydı. Çok zevk aldığım bir çalışmaydı. Şehre bakışı öğrendim. Şehri nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmeye çalıştım orada. Çünkü hep biz evet politikanın içerisindeyiz. Değiştirmek adına mücadele ediyoruz ama çok yazıktır ki, bu benim canımı da acıttı bir gün hatta. Evet. Bir yoldaşımla şey yaparken, bir toplantıya giderken dedim ki, yoldaş düşün, yarın öbür gün biz burayı yönetmeye kalkarsak şu çevreye nasıl bir şey verirsin, görünüm verirsin. Hadi ya dedi, biz zaten onu kazanamayız ki. Şimdi bu bir kere kendi politikana özgüvensizlik ve kendine özgüvensizliktir. Evet, biz hep yönetme iddiasıyla ortaya çıktık ama böyle çevreye baktığımızda biz burayı nasıl yöneteceğiz diye kafamızda bir şekiller belirmedi zannedersem. Şehre bakışı, işte çevreye.
Değil mi?
Aynen. Evet. Çevreye bakışım orada çok farklılaştı. Bir kente bakışım çok farklılaştı. İnsanlara bakışım çok farklılaştı. Orada da çok güzel anılarım vardır. Çok güzel şeyler yaşadım. 2004 yılında Leyla Halit Türkiye'ye gelmişti. Evet. Bir ziyareti vardı. Orada İzmir'e de geldi, getirdik kendisini. İzmir'de ben o etkinliğin organizasyonunu yapmıştım. Orada tanışmıştım. Leyla Halit'le karşılaştıktan sonra 2005'te İstanbul'da Filistin Halkı ile Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesiydim. Derneği ilk kurduğumuzda bu tabii ki şeydi. Filistin sorununu çevrendeki insanlara anlatmakta çok zorlandık. Çünkü şöyle şeylerle çok karşılaştım ben. Ya işte burnumuzun dibinde bir Kürt sorunu varken neden Filistin? Tabii ki iki sorun birbirinden çok farklıdır. İkisi birbirinin önüne geçemez. Asla geçemez. Kürt sorunu da benim için çok önemlidir. Filistin sorunu da benim için çok önemlidir. Çünkü Orta Doğu'dur bu. Orta Doğu'ya bütün olarak bakarsanız oradaki her direnişin yanında olmanız gerekir diye düşünüyorum kendimce. Filistin konusunda çok kitaplar okudum. Ondan sonra İntifada Gerçeği vardı. Ahmet Güney'in yazdığını zannedersem. İntifada'yı orada öğrendim. Çünkü herkes İntifada bir isim olarak kalmıştır da özünü içeriğini bilmez. İntifada uykudan uyuyan bir insanın sıçrayarak kalkması anlamına gelir. NFD kelimelerinden oluşur. Kelime anlamı budur. Filistin halkının ta 60'lı süreçlerden bugüne kadar, hatta 1857'de ilk Siyonist Kongre'nin toplanmasından sonra Filistin üzerindeki o politikaları öğrendim. Filistinleri de tanıdım. Yani İstanbul'da yaşayan Filistinleri de tanıdım. Bizim irtibatımız genellikle Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'yle. Onlarla görüşmelerimiz vardı. Zaten Leyla Halit Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden. Hatta onun önerisiydi bu dernekleşme bize. Şey dedi, yani Filistin şu son süreçte özellikle hep İslamcıların Filistin'e sahip çıktığını görüyoruz. Fakat Türkiye'de şunu da biliyoruz ki geçmişte devrimciler Filistin'e sahip çıkıyordu. Filistin sorunu deyince devrimciler akla geliyordu. Filistin mücadelesi deyince devrimciler akla geliyordu. Onun için devrimci yapılanmada bir araya gelerek bir dernek kurun. Evet. Biz bunu isteriz sizden dedi. Yani İslami kanat değil, sol kanattan bir Filistin halkıyla dayanışma derneği olsun. Tabii ki bu bizim de istediğimiz bir şeydi. O dönemde o kadar çok Filistin'le ilgili kitaplar okudum ki ve sonra tanıdığım Filistinlerle oturup sohbet etmeye başladım. Ve şunu gördüm, gerçekten çok direngen bir halk. Ve anlatırken, o olayları falan anlatırken ağız dolusu gülmeye de biliyorlar. Hı hı. Mesela birisi vardı, çok ilginç, Ferş Kaceli'ydi. Dedi ki, benim 3 yaşında kız yeğenim var. Hiçbir zaman Gazze'de oturuyormuş ailesi. Hiçbir zaman biz İsrail askerini alıp taş atmasını söylemeyiz. Ama İsrail askerini görür görmez otomatikman yerde ne bulursa alıp fırlatıyor diyordu. Zaten taş generaller gibi bir yapılanma da var. Bu Yasser Arafat'ın taş generallerim diye adını koyduğu. Yani tanklara karşı taşlarla cevap veren. Böyle bir yapılanma. Şimdi Filistin'i nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani oraya hiç gitmedim. Ben sadece Suriye'ye gittim. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin politbürosuna kadar gittim. Onlarla görüştüm. Bir iki şeylerini gördüm. Kamplarını gördüm. Suriye'deki kamplarını görmüştüm. Ama onların anlatımıyla ben Filistin'i çok daha iyi anlamaya başladım. Ve o halkın o tekrar tekrar direnmesi, tekrar tekrar ayağa kalkması, tekrar tekrar kendini var etmesi bence çok önemli diye düşünüyorum. Orta Doğu'da işte hiçbir zaman hiçbir ülkedeki direniş birbirinden ayrı değildir. Filistin'de yıllardan beri direnen bir halk olduğu için ayrı bir yerde durur bence. Bugün işte bir ulusal mücadeledir Filistin'deki. Şu anki geldiği aşama her ne kadar Hamas taraftarıysa da tabii ki orada direnen eğer Hamas'sa, Hamas'a insanlar bizim için mücadele edecek diye oy verdilerse bu halkın tamamının Hamas'la olduğu anlamına da gelmez. Geçici bir süreçtir diye düşünüyorum ben. Hamas'ın şu anda iktidarda olması bu süreçte mutlaka geçecektir. 1948 işgalinden sonra özellikle Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Filistin içerisinde örgütlenmedi, Filistin dışında örgütlendi. Çünkü sürgün edildiler birçoğu. Ve İsrail'in şöyle bir yaptırımı da var. Mesela ben eğer FHKC'liysem, İsrail'e karşı direnmişsem beni sürüyor. Benim çocuğum, onun çocuğu, benim amcamın çocuğu, benim amcalarım Filistin'e giremiyorlar. Böyle bir yasak var. Kesinlikle giremiyorlar. Onun için Filistin Halk Kurtuluş Cephesi dışarıda örgütlendiği için birazcık daha Hamas'a alan açılmış. Orada Hamas onun için bugün iktidar diye düşünüyorum. Ha, Abbas'a baktığımızda, FKÖ'ye, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne baktığımızda Abbas bugün tam Amerikan işbirlikçisidir. Yani tamamen Filistin halkının çıkarlarını düşünen değil. Hatta Filistin devleti söyleminden bile vazgeçmiştir. Bugün işte Filistin halkının durumu ne olacak? Şu anda tamamen umutlar Hamas'a bağlanmış. Hamas bu işi nereye kadar götürür? Dini yapılanmayı, dini örgütlenmeyi hayata geçiriyor. Hatta dökme kurşun operasyonundan sonra, zannedersem önce miydi sonra mıydı, FHKC Ebu Ali Mustafa Tugayları füzeler atıyorlar şeye, İsrail'e. Hamaslılar öldürdü bir kişiyi, bir gerillayı orada. Hamaslılar öldürdü, FHKC'li gerillayı öldürdüler. Çünkü şey, yani burada direnirsek sadece biz direniriz. Ama Filistin'de şu anda bir birlik oluşmaya başladı. Yani bunun adımları falan atıldı. Bir senedir falan bunun çalışması var. Ulusal birlik adına. Burada işte Hamas'ıydı, FHK'cısıydı, FDK'cısıydı. Hepsi birlikte İsrail işgaline ve Siyonist işgale karşı direniyorlar. Biz özellikle dernek olarak şu söylemi söylemiyoruz. Yahudi düşmanlığı değil, bizim derdimiz Siyonizm'dir.
Evet.
Yani biz orada bir halkı şey yapmak değil.
İsrail halkına karşı değil.
İsrail asla. Halkına kesinlikle değil. Evet. Bizim orada politikalara karşı. Bu politikanın doğuşu nedir? Siyonisttir. Siyonizme karşı mücadele ediyoruz. Evet. Bizim attığımız her sloganlar Siyonizme karşı atılan sloganlardır. Siyonizmle Yahudi karşıtlığını birbirine karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki bugün İsrail içerisinde de Filistin direnişine destek veren bir şey insanlar var. Mesela Siyahlı Kadınlar diye bir ekip var, grup var. İsrailliler tarafından kurulan bir ekip. Bunlar İsrail'in Filistin'e saldırısını kınayan ekipler. Ve işgale karşı duran ekipler.
Savaş karşıtları.
Savaş karşıtları.
Eşcinsel hareketler
var. Evet. Evet. Yani hatta papazlar bile var onların içerisinde. Şeyi sorarsanız, yani ileriki süreçte Filistin ne olacak diye sorarsanız, aynı Kürdistan'daki Serhildanlar gibi Filistin'deki intifadalar devam ettiği sürece, direnci olduğu sürece Filistin halkı herhalde özgürlüğüne kavuşacak. Hatta şunu söylüyorlar, geri dönüş hakkı vardır, bu yasalarda falan vardır. Ve Filistin'in en çok üzerinde durdukları, hiçbir zaman taviz vermeyecekleri bir konudur geri dönüş hakkı. Her Filistinli, hangi Filistinli'ye konuşursanız konuşun, bir gün biz ülkemize geri döneceğiz. Bir gün o ülke bizim zaten. Bizi zorla ülkelerimizden attılar. Biz ülkemize geri döneceğiz. İlk önce 1857 yılında Siyonist Kongre toplandıktan sonra özellikle İsrail'lere bir yurt, bir vatan aranıyor. Osmanlı'dan istiyorlar. Osmanlı vermiyor toprak. Sonra Kıbrıs istiyorlar. Bir de şu anda adını hatırlamıyorum. Afrika ülkelerinden bir yerden istiyorlar ama bunların hiçbirisi verilmiyor. O zaman şu anki var olan Filistin bölgesine bunlar göz dikiyorlar. Ve o bölgeyi tamamen İsrailleştirmek. Alttan alta ilk önce mesela hep şunu söylerler. Bu konuyu tam bilmeyenler. Filistinler evlerini niye sattılar? İsraillere sattılar.
Ama ben şu tarihi bir dipnot düşeyim. Osmanlılara şöyle bir teklifte de bulunuyorlar. Diyorlar ki biz Ermenilerle bu sizin sorunuzu hallederiz. Biz onları hallederiz. Siz onların o toprakları bize verin. Böyle bir gizli talep oluyor. Bu talep de reddediliyor. Yani...
Evet,
Ermenistan'la ilgili bir teklifti, Osmanlı'ya yapılan teklif.
Ama Filistin'le ilgili de bir teklifleri vardı o zamanlar. Hı-hı. Yani kitaplardan okuduğumu söylüyorum ben de. Filistinler şey diye eleştirdiler, kendi elleri satmasalardı, evlerini sattılar, topraklarını sattılar. Biz bunu Filistinli dostlarımızla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Yani satılmış olan topraklar İsraillere satılmadı. Birisinin adına satıldı. Ama bu işte İsrailli miydi onu biz bilmiyoruz. Çünkü şey vardır, bu Türkiye Cumhuriyeti tarafından da hiçbir zaman açıklanmaz. Diyarbakır bölgesinde de İsrail'e, özellikle GAP bölgesinde İsrail adına toprak satın alındığını biliyoruz.
Çok
biz.
Büyük. Ben gazeteci olarak o alanda çalışırken GAP bölgesindeki Kürt insanları oradan, orası boşaltıldı.
Evet.
Ve para bile verilmedi oradaki insanlara, Kürt insanlarına. O bölgenin hemen en büyük bir kısmı şu an İsrailler satın almış durumda. Ama İsrail devleti aldı ya da bir kurum aldı gibisinden değil.
Birey olarak.
Şahıs ya da şeylerle devreye sokuldu. Hı hı. Bugünkü AKP iktidarda bu işbirliğini daha farklı bir mecrada, daha derin bir ilişkide de sürdürüyor.
İşte bunu bilmeyen, Türkiye'de yaşayan insanlar, bunu bilmeyenler Filistinleri bu konuda eleştiriyorlar. Son 1948 yılında çok büyük, Nisan ayında çok büyük bir katliam, Dir Yasin katliamı. Bu şeylerde de mutlaka okunmuştur tarihte. Dir Yasin katliamı ile beraber şu da çok ilginçtir. Çok büyük bir toplu mezar var. Filistinlerin toplu mezarı. Bunun üzerine şu anda İsrail Devleti golf sahası yapmış durumda. Yani o toplu mezarın üzerine golf sahası yapmış durumda. Filistin halkı gerçekten çok acı çeken bir halk. Çok katledilen bir halk. Katliamlarla Filistin halkını o topraklarından söktüler, attılar. Birçoğunu özellikle siyasi yapılanmayı sürgün ettiler. Biraz önce söylediğim gibi bunların ta 7 ceddine kadar, yani sülalesini sürdüler o topraklardan. Geri dönemedi hiç kimse. Filistin halkının şu anda tek talebi topraklarına geri dönmek. İşgal edilen topraklara geri dönmek. Hatta şu bir emsaldir. Filistinlerin bir anahtarı vardır. Bu anahtar her Filistin'de bulunur. Bunun anlamını ben sorduğumda şöyle söylediler. Biz evlerimizi terk ederken eşiklerimizin altına anahtarlarımızı gömdük. Bir gün döneceğiz, anahtarlarımızı alacağız ve kapıyı açıp içeri gireceğiz. Rachel Corrie en büyük şeydir. Yani hepimizin dimağında yer etmiş bir insandır Rachel Corrie. Barış sözcüsüdür. Ki barış adına oraya gitmiştir. Fakat onu bile İsrail tankları ezerek buna karşılık verdi. O zaman şeyi düşünüyorsunuz. Yani bugün aynı işte Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğiniz kadar Kürtleri toplayın, içeri atın. Hala Kürt hareketi var. Orada da hala siz istediğiniz kadar öldürün, hala Filistin hareketi var ve Filistinler var. Bugün işte 30 milyon Kürt'ü siz öldürebilecek misiniz? 30 milyonu öldürürseniz 60 milyon olarak çıkacak karşınıza. Bugün işte İsrail Filistin'de de bugün işte binlerce insanı öldürüyorsunuz. Her seferinde çünkü binlerce insan ölmüştür orada katliamlarda. 10 binler, 100 binler, bazen milyonlara varan sayılardır. Fakat hala Filistin var. Hala Filistin direniyor. Onun için ben Kürt hareketiyle Filistin hareketini asla karşı karşıya getirmiyorum. İkisi de bence şeydir, aynı seviyededir. İkisi de bir ulusal mücadeledir. İkisi de özgürlük mücadelesidir diye düşünüyorum. Oradaki özellikle Orta Doğu projesi üzerine düşündüğümüzde emperyalistlerin Orta Doğu'daki o çıkarları, o hesapları, o planları nedir? Bunu çok iyi görmemiz, çok iyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda tek ayakta duran, tek direnen Kürt hareketi, Kürt mücadelesi, bu da birçok mücadeleye bence örnek oluyor. İnsanların buradan örnekler alarak, özellikle Türkiye'de yaşayan batıdaki solcular buralardan örnekler alarak politikalarını ona göre oturtmalılar, ona göre değiştirmeliler diye düşünüyorum. Filistin'de intifada, Kürdistan'da Serhildan diyoruz.
Evet, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Bugünkü Müzik Ema, Müzik ve Ben programının, bu yılki hatta Müzik Ema, Müzik ve Ben programının sonuna geldik. Bir sonraki yıl bir başka programda tekrar yeni bir insan, yeni bir hayat ve yeni bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Nice yıllara Müzik Ema, Müzik ve Ben adına hepinize sevgi ve özgürlük dolu nice yıllar diliyorum. Hoşça kalın.
قيم ذا الحباب ذي سلامة يا ويقادي غي حملة ما دل دغسي العمار يا دلو غرغر ذا غروة ما يلا وان دغث تشوف يا اسماح دقولة روح نبني نقل Βάσεις αιν βόχεν έντε. Ον ελώρα. Βάσεις δίθε στάτ. Ον ελώρα. Βάς βίστου. Ον ελώρα. Ράδιο Λώρα. Σίβουν νόησι κόμμα φιούνθ. Megahertz, megahertz, megahertz.
Hey, wie heisst dein Radio?
Denk Radio Lora.
Ja, und zahlst auch?
Was zahlen?
Ja, hast du nicht gewusst, dass Radio Lora nur kann existieren kann, weil es total viele Leute gibt, die einen Mitgliederbeitrag zahlen jedes Jahr.
Was? Die zahlen all?
Ja, sicher. Hast du jetzt gezahlt?
Ja, nein. Was muss ich schon wieder machen?
Schau, es ist ganz einfach. Du läutst im Radio Lora an.
Ah, ist das 241 59 66?
Ja, genau. Und du wirst sehen, alle haben Freude und sagen dir sehr genau, wo du deine 60 oder 120 Franken einzahlen musst.
Hey, und wie heisst dein Radio?